Ayrım 38. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 470. Hiçbir Jules Verne doğayı bir gün onun dengesini bozacak derecede işleyebileceğimizi, evcilleştirebileceğimizi, köle edebileceğimizi özellikle hayal etmemişti. Oysa bu noktadayız ama burada herkes yalan söylüyor. Bunun kimyasal gübrelerle toprakların sistemlice tükendiğinden umutsuz durumdaki bir insanlığı beslemek için olduğu yanlıştır. Bu çıkar ve kudret aramaktır. İnsanlığın üçte biri açlıktan acı çekerken, tek fiyatları korumak amacıyla binlerce ton besini atmak olgusuna düzen ya da düzenleme denilebilir mi? Gerçekten her ilerleme kusursuzca tamamlayıcı ve kimsenin öngörmemiş olduğu bir gerilemeye karşılık olmuştur. Doğanın insana gösterdiği hoşgörünün eşiğine varılmıştır. Kirlenmeyi sınırlandırmak için üretime uygun yasalar koyma gerekliliği bunun sonucudur. Nasıl? Onlara karşı gelmeleri ağır bir şekilde cezalandıran kurallar koyarak mı? Kuşkusuz. Fakat tüm kirleten ve tüm güçlü tröstler kararnameleri beceriklilikle çarpıtırlarsa onları kim zorlayacaktır? Kısmen bağlı oldukları iktidar adamları mı, kamuoyu mu? Fransa'da patronlarıyla bir kez dayanışma kurunca işçilerin kirlenmeye karşı kuralları uygulamayı reddetmede onları destekledikleri daha önce görüldü. Fabrika değişiklik yapmaya meydana gelen masraflar çok büyük olduğundan bu adam iş yerini kapatma ve personeline yol verme tehdidinde bulunuyordu. İşsiz kalmışlara eklemeler yapmayı mı, ağırlaşan kirlenmeyi mi seçmek gerekir? Parasını kim ödeyecektir? İşi kim kesip atacaktır? Öbürünün sakıncalarını örtbas etmek için yeni bir sanayi yaratmaya dayanan Amerikan çözümü kendi yanından mutlak saçmalığa doğru fethedici yürüyüşte bir adım daha atmayı belirtme gibi görünmüyor mu? Hava çok zehirli bir hal aldığı zaman Tokyo'nun bütün fabrikalarında birkaç saat için tempoyu kısmaya dayanan Japon örneği arzulanabilir gibi görünmüyor mu? Öte yandan uluslar arasındaki ilişkiler ne haldedir? Savaşlar her zaman olmuşlardır. Hiçbir zaman dünyanın sonunun geldiği tehlikesini içermemişlerdir. Fakat bu tehlikenin kendisi bir değişimin etkeni niçin olmasın? 28 yıldan beri generallerin bilgeliği değil, gezegenin bir patlaması korkusu, akıl almaz bir insan kırımını geciktirmeyi başarmıştır. Bu şimdiden bir başlangıçtır. Pek iyi biliniyor ki bu savaşsızlık, bu barışçıl denilen yan yana yaşama geçicidir. Her gece yumruklaşma başlayabilir ve yakıp yıkmayı kışkırtabilir. İki kez Milletler Cemiyeti'nin kurulması ile saf insanlar artık aslanın anahtarını sağlayan, kurala uygun bir polisin meydana getirildiğine inanmışlardı. Yanılgıları akıl üzerine dayanmak oldu. Kışkırtma ile sürdürülen evrensel akılsızlık öylesine yok olacak mıydı? Akla uygun bir düzeni yüceltmeyi umuyorlardı. Fakat yaptıkları akla aykırılık değil miydi? Kışkırtma davranışı her şeye yol gösterirken hangi büyücülükle ulusal güçlerinin karşı karşıya gelmesini birdenbire durduracaklardı? Amerikan filoları ve Rus migleri ile CIA ve KGB ile bugün düzen getirici değil, baskıcı yeryüzü polisi yapılmıştır. Bu fazlasıyla biliniyor. Barış istiyorsan savaşa hazır ol. Bu kışkırtıcı özlü söz şimdi hala haksız olarak barış denileni hakiki sürekli bir polis savaşına çevirmiştir. Dünyayı paylaşan üç büyük bloktan her biri öbürleri tarafından çevrildiğine, kuşatıldığına, tehdit edildiğine inanmıştır. Hem bu nasıl olmasın? Silahlanmak yetmiyor. Saldırma ve savunma silahlarını bütçe olanaklarının sınırlarına dek yenilemek gerekiyor. Ayrıca öbürünü gözetlemek, onun üzerine bilgi almak gerekiyor. Casus uydular, belgeleri yutmak ve analiz etmek için elektronik beyinler, bütün düzeylere sızmış casus ağlarından başka yeryüzü polislerince kullanılan silah deposu pek geniştir. Komşusunun buluşlarından haberli olmak için bilinmesi, zaman ve para tasarruf ettirecek, ilan askeri ya da ekonomik sırrı ülkesine getirmek için casusun yapacak çok işi vardır. Koruyucu üstün devletinin etki erkinden kurtulma tehlikesi gösteren falan ülkede bir ihtilal ya da karşı ihtilal düzenlemek de görevlerindendir. Casusun her yerde gözü olmalıdır. Cumhurbaşkanları onun değerli raporlarını yiyip yutacaklar ve kararlarının büyük bölümünü onun üzerine kuracaklardır. yararlılığını, çabasını ispatlamak ve bağlı olduğu merkeze ayrılan dev bütçeyi haklı göstermek bakımından, mesleki sakatlık bakımından, casus, polis memurundan başka bir dünya görünüşüne sahip olma gücünde bulunmadığından, alarm verici raporları uluslararası durumu biraz daha zehirleyeceklerdir. Korkunç ilerleme böyle sürüp gidiyor. Hükümetlerin yeryüzü polisine ne denli ihtiyacı olursa bu sonuncuların rolleri de o denli büyüyor. Bu büyüdükçe onlar özerk ve tehlikeli oluyorlar. Çünkü bu polisler iç düzenle görevli kuzenleri gibi ışıklı, mutlak ve tam düzen arıyorlar. Efendilerinin fazla uysal olduğu ve evrenin hiçbir zaman söz dinler ve onun yerine hayranlık duyarı olmadığı yargısına varıyorlar. CIA'in politikası hiç kuşku yok, Beyaz Saray'ınkinden kesinlikle daha emperyalisttir. Batı uygarlığı genişlemesinin bir sınırına varmıştır. Gezegen üzerinde her şeyden sorumlu olmayı tamamlıyor. Japonya Trust lafı ediyor, Çin Marx lafı ediyor, Batı ithal malı bunlar, atom bombasını ve Mao'nun füzelerini ortaya çıkarmış denklemler düşünce yazısıyla değil, fakat Batı'da doğmuş olan bir dille yazılmışlardır. Ulusların tümüyle yıkılması ya da yok olması, Batı'nın dokunmasına direnmeye yeteneksizliklerinden gelmiştir. Üçüncü dünyanın nüfus atılışı bizim tarafımızdan yapılmış ve gerçek bir düzenleyici polisçe denkleştirilmediği için doğal dengeyi bozmuş olan tıbbi buluşlardan ileri gelmiştir. Her yerde zafer kazanmış ve her şeye bulaşmış olan kışkırtma davranışının sonuçları bugün üzerimizde bir geri dönüş şoku yapıyorlar. Kesin seçimler anı önüne geçilmez bir şekilde yaklaşıyor. Uyuma ya da kaos. Üçüncü Dünya Savaşı'nın sonunda bir mağaranın dibinde sağ kalan ve insanlığın devrine yeniden başlayan bir insan çifti hayal etmek mi, ya da sinemanın karşısında ve onun sayesinde ulusların bir olgunlaşmasını mı hayal etmek gerekiyor? Engels evriminin belli bir aşamasına gelmiş toplumun bir ürünüdür. Bu toplumun kendi kendisiyle çözümlenmez bir çelişki içinde kösteklendiğinin, yenmekte güçsüz olduğu uzlaşmaz karşıtlıklar halinde ayrıştığının bir itirafıdır. Bu karşıtlıkların, bu aykırı ekonomik çıkarları olan bu sınıfların aralarında ve kendileriyle birlikte kısır bir savaş içinde toplumu yememeleri için görünüşte toplumun üstünde yerleşmiş bir güç ihtiyacı kendini duyurur. Bu güç kavgaları yatıştırmak, onları düzenin setleri içinde tutmakla görevlidir. Toplumdan çıkmış fakat onun üstüne yerleşmiş, gittikçe daha çok bağlanmış olan bu güç devlettir. Çelişmeler biriktiğinden devletler ve onlarla birlikte baskıcı polisler günümüzde gördüğümüz imparatorların doğuşuna dek kuvvetlenmişlerdir. Dünya düzeni bugün gerçekten iki üstün devlet ve belki emperyalist fakat hiç değilse ulusal çıkarlara sahip 750 milyon nüfuslu bir imparatorluk tarafından tutulmaktadır. Çin'in davranışını önceden yargılamak güçse de hiç olmazsa SSCB ile Birleşik Devletler uydu devletlerinden biri kamp değiştirme hevesi gösterince dostça anlaşmaya hazırdırlar. Bu Yalta'dan biri görünebiliyor. 1968'de Çekoslovak bağımsız girişiminin kabul edilmemiş olması gibi, Fransa'nın komünist olması da pek yüksek mevkide kabul edilmeyecektir. Oyunun bu toptan üleştirmesi için de orta hükümetlerin ya da küçük devletlerin her biri var olan düzeni basit ulusal çıkarlardan ve bireyin çıkarlarından daha çok değer verilen yeryüzü düzenini korumayı amaçlayan süper üstün çıkarları olduğu gibi tutmakla yükümlü görüyor kendini. Pek aşağıda ezilmiş, elde oynatılmış, kuvvetlerinin en güzelini sağ kalmak için kullanan insanların topluluğu vardır. Onların mutlulukları ya da kurtuluşları tasa ediliyor mu? Kuşkusuz bu düşünülüyor. Fakat onların bağımsızlık özlemlerini yasaklamak gerekliliği öne geçiyor. Her birey güçlü bir kargaşacıdır. Öyle olduğundan bir tehlikeyi temsil eder. Onu gözetlemek gerekir. Her yerde düzen kolları bireylerin topluca ya da tek tek jestlerini, tepkilerini ve girişimlerini gözetliyorlar. Kamu düzenini azıcık bozduklarında uygun polis usulleriyle, inandırma ya da baskı ile işe karışmaya hazırdırlar. İnandırma ve baskı, bunda da bir sınır noktaya varılmıştır. İki sınıf insan çizilmiştir. Haber almaya yaklaşan sayıca az ayrıcalıklılar ve öbürleri. Bildiğini sanan ve kendisini koşullandıran bir beyin mesajına uğramaktan başka bir şey yapamayan kocaman yığın. Birinciler özellikle görme işitme sayesinde durmadan güçlerini kuvvetlendiriyorlar. Oysa yığının içinde bulunduğu gerçek bilgisizlik, çoğu diplomatik, askeri ya da endüstriyel sır ile örtülü olarak onu içine alan olgular artmaktadır. Her şeyi kontrol etmeyi hedef alan bu mekanizmanın arkasında canavarca güç sahibi olma arzusunu doyurmak isteyen bir Doktor No'nun silüetinin belirdiğini görmek tamamen gülünç olur. Komplo yoktur. Dünyanın gizli etkilerle her açıklanma girişimi istekli olsun ya da olmasın aldatmacadan çıkarmaktadır. İktidar adamlarının kullanmaya az kişinin yettiği modern iletişim araçlarıyla yığınları inandırma için son derece güçlü silahlara sahip oldukları da az doğru kalmamaktadır. En önemlisi kuşkusuz televizyonla, radyoyla ya da gazeteyle yapılan doğrudan doğruya propaganda değildir. Bu organların kişiyi attığı pasif seyirci durumudur. Her akşam 30 milyon Fransız televizyon seyircisi, iyi niyetinden kuşkulanmanın kaçınılmaz olmadığı 30 kadar gazeteci tarafından gözden geçirilmiş, elden geçirilmiş, ön sindirime uğratılmış olayların karşısında bulunuyor. Bu 30 milyon katlanma ve yutma makinesinden biri bozulursa, akıl hastalıkları uzmanı sistemin sonsuzca sürmesi için onu onaracaktır. Az önce bu alanda çok geçmeden erişilen bir sınırdan söz ediyordum. Bu gezegenin çeşitli halklarını şu anda yapılmakta olan genel uysallaştırma, zihinsel yozlaştırma, yoğun ahmaklaştırma girişimidir. Çünkü kafaca güçsüz kimseleri yönetmek, eleştiri zihniyetine sahip insanları yönetmekten daha kolaydır. Bu ırkı dönülmez bir gerileme üzerine götürme tehlikesi göstermektedir. Bu tehlike vaktinde algılanabilecek mi? Kirlenmenin ve 3. Dünya Savaşı'nın tehlikesiyle insanlığa ışığın doğrultusunda büyük bir sıçrama yapma olanağı veren bir motor mu olacaktır? Özgürlük için hazır değildir insan. Onun düşünü görüyor, ondan söz ediyor fakat kendisini hiçbir şey ondan daha çok korkutmuyor. Özgürlükten, özellikle her yurttaşın kişisel, mesleki ve toplumsal yaşayışını akla uygun biçimde yönetme sorumluluğu anlaşılıyorsa, insanın evrensel bir özgürlük rejiminden olduğu kadar hiçbir şeyden korkmadığı söylenebilir. Wilhelm Reich. Oysa polis baskısını yaratan herkesin alın yazısını kendi üzerine alma durumunda olduğu bu korku, bu yeteneksizliktir. Yığınlar bundan dolayı baskılardan devlet başkanları kadar sorumludurlar. Bu sinir hastası yaratan kolektif yazgısını üzerine alacak onlardır. Bu sinir hastası dünyayı yaratan kolektif yazgısını insanlığın yüklenme durumunda bulunduğu bu yeteneksizliktir. Aşılması söz konusu olan bu korku, bu yeteneksizliktir. Yarın yine tekrarlayalım. Çok uluslu elektronik fişlikler, gezegenin bütün yurttaşları üzerinde mümkün olabilecek bütün bilgilerin koleksiyonunu yapabileceklerdir. Kalıtımı taşıyan jenler üzerinde icatlar, doğumdan çok önce ölçü üzerine vatandaşlar imal edebileceklerdir. İşitilmedik teknolojik araçlar düzeni ve yasayı korumak için işlemeye konulabileceklerdir. Çoğu şimdiden hazırdırlar. Yarın her kontrolden kurtulan baskı yapma makinesi gezegeni kendisi yönetecektir. İnsanlığı dev bir anonim toplum yapacak olan tüm bir soyutlama, nazizmin ve faşizmin ancak karikatürümsü bir ön zevkini vermiş oldukları tüm ve tümcü bir soyutlama. Çünkü o her şeyi bilecek, her şeyi gözetleyecek, her şeyi isteyecek, her şeye karşılık verecektir. Ve güçlüklerin kendileri onun kölesi olacaklardır. Baskı nedenli kıyıcı olursa kargaşa ve savaşın vahşiliği, mezarlıkların kesin düzene egemen olmadıkça o denli fantastik olacaktır. Fakat yarın demek gerekir mi? Süreç birçok bakımlardan şimdiden geniş bir şekilde başlamamış mıdır? Her vatandaş, diyor Jacques Lantier, tüm olarak bir sistemin içine katıştırılmıştır ve yasanın etkisi altında kımıldadığı ya da kımıldamadığı zaman her an düşmektedir. Fişlenmiş, kataloglanmış, etiketlenmiş, repertuvara alınmıştır. Her şey düzene konmuş, ölçülmüş, üleştirilmiş, zamanlanmış, yönetilmiş, planlanmış olduğundan iktidarın ajanının gizli bakışını çekmeyen hiçbir şey yapmıyor. Değerlendirilmeyen, eleştirilmeyen, yargılanmayan, gerçeklenmeyen hiçbir şey. Kimse hangi yüksek mevkide olursa olsun toplumdan kaçmak dışında otoritenin gözü açıklığından kurtulmuyor. devlet başkanlarının kendileri toplumsal buyrultulardan, güvenin gerekliliklerinden sıyrılamazlar. Çünkü kimse kendi güvenliğini de başkalarınınkini de bozmadan polisin gözetmekle görevli olduğu mekanizmanın işleyişinin dışına atamaz kendini. Bugün egemen olan sapık düzen böylece şu ya da bu tarzda eğer sürerse bütün insanlığın yıkımına gidecektir. İhtilalciler yığınları ayaklanmaya itmek için şimdiye dek çok geçmeden yutturmacaya dönmüş mitler kullandılar. Tarihin bugün bize öğretmiş olduğu bu yollar sonu koşullandırıyorlardı. Halkları yıktıklarının yerini alan diktatörlükler içine düşürdüler. Gerçekte insanlığın bir üstün gelişme düzeyine geçişine dosdoğruca olanak verebilecek tek değişme ancak şöyle olacaktır. Birey arkasına birey yığınları meydana getiren benler, kendi tarihlerinin biricik özneleri olduklarını yeniden keşfetmek için katlanıştan çıkarak korkuyu alt ederek koşullandırılmamayı öğrenirler. Çünkü ben önce kendi kendimle uyum halinde yaşamazsam benzerlerimle nasıl uyum halinde yaşayabilirim? Her birimiz için öz ritmimizi tekrar bulmak söz konusudur. O şekildeki her özgürlük insanın kendini başkaları tarafından kuşatılmış hissettiği şehirlerimizdeki gibi komşunun özgürlüğüne bir engel olmasın. Fakat başkasının özgürlüklerinin yerine konulamaz tamamlayıcısı olsun. Bu uygarlığın getirdiklerini kullanarak bu seferki gerçekten akla uygun görünmeyeni tekrar içine alan bir düzen yaratmak söz konusudur. Bunun gereçlerine de sahibiz. Çünkü tarihte ilk kez teknoloji sayesinde bazılarının özgür olmaları için bir köleler kalabalığına artık ihtiyaç yoktur. O zaman her bir öznenin uyumlu araştırmalarının sonucu olacak olan insancıl ölçüde toplumlar doğacaklardır. Orada otoriter devletlerin salt, sert, geometrik ezici düzeninin tam aksi olan doğal ve özgürce onanmış bir düzen egemen olacaktır. Ütopya mı? Kuşkusuz. Fakat toprağın insandan ve insanın toplumdan hasta olması bir bugün değildir. Aydınlık bir düzene varmak için bütün otoriter girişimler bozularak felaketler haline dönmüşlerdir. Polis kışkırtması bu hastalığın en güzel belirtisidir. Oysa ulusların yol göstericileri onu yıkıcılığa karşı bir çare olarak tutmakta direnmektedirler. En dikkati çekici olanları arasından kışkırtmaların bazılarını gördük. Bu göz atış kaçınılmaz bir surette kötümserdir. Tarihin perde arkaları bir çöp sepetidir. Fakat şu var ki tarihin kendisi de zarif bozan, büyük görünmeye çabalayan bir yüzün arkasında döküntülerin yığıldığı bir çöp tenekesidir. Kutsal kitabın şeytanı Eyüp'ü kışkırttığında onu mahvetti. Sonra onda iyileşmeyen bir yara açtı. O sadık İçişleri Bakanı Yahova'nın en gayretli bir hizmetçisi gibi davrandı. Fakat Yahova'nın düzeni yaratıcının düzeniydi, en iyi düzendi. Buna karşılık bizim polislerimizin şefleri kışkırtmaya da sert baskı kullandıkları zaman bu genellikle bir devlet başkanı tarafından cisimlendirilen bir devlete daha iyi hizmet etmek için olmaktadır. Sorun bu halin ortaya konulur konulmaz kesilip atılmış gibi görünüp görünmediğini bilmektir. O andan başlayarak bu polis şefleri, bu İçişleri Bakanları artık ışıklı hizmetçi şeytan Eyüp'ün kitabındaki gibi kötü yurttaşın suçlayıcısı şeytan değillerdir. Fakat tam orta çağın iblis şeytanı, ezen ve işkence yapan, herkesi sürüklemeye çabaladığı çirkefe dalıp çıkan düzenle iktidara geçmiş zorba, efendi, tirandır. Bu polis memuru yıkıcılığın onu ortaya çıkardığını ileri sürerek yıkıcılık salgılar. Uyguladığı baskını yok etmekten başka bir görünüşü yoktur ayrıca. Düzeni hiçliğe de götürür. Her hükümet etmek sanatı devlet başkanı için kendisinin bir Yahova olduğu kanısını uyandırma anlamına gelmektedir. O uyumlu bir kent düzenlemeye çalışmaktadır. Oysa polis memuru hizmetçisini kendisini iktidara getirmiş olan uyumsuzluğu sürdürmek için kullanır. Bununla birlikte bu hizmetçi polisin kendisi onu tiranlık, diktatörlük, faşizm adına sahip ve mistik bir surette salt bir düzen kurmaya doğru itmektedir. İnsanların ve ihtilallerinin tarihi çarçabuk yutturmacalar derecesine düşen ideolojiler adına tamamlanmak için tarihçe kullanılan yolların öyküsü bu karışıklığın anlatılışından başka bir şey değildir. Bu karışıklık ancak tarihin sonu ile duracaktır. En sona ihtilal, tamamlanan ihtilal ancak bu anın gelişi anlamını taşır ki o zaman birey hem yaratık hem yaratıcı olan şiirimsi insan niteliğine ulaşmak için yaptığı şey ya da tarihin uğradığı şey içinde tanımlamayı durdurur. O gün insanlık gerçekleşir. Buna varabilecek miyiz? Bitti. Kitabın sonu. 18 Haziran 2013. Sayfa 480.